Karaağaç Hayaletleri.
Merhaba sevgili Radyo Güle Bakan dinleyicileri. Korku edebiyatından görsel ürünlere, korku kültürlü üretimlerini konuşacağımız Karaağaç Hayaletleri her hafta Cuma gecesi siz sevgili dinleyicilerimizle Trakya Üniversitesi Radyosu'nda buluşuyor. Ben Mehmet Berk Yaltırık, Namiden Songül Emani.
Ben Berkay Sarmacı.
Bu haftaki konuşacağımız konu Edirne'nin tekinsiz mekanları, efsaneleri, daha doğrusu bir karanlık Edirne turu.
Şehir efsaneleri.
Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bir korku turizmi bölümü yaptık ve orada demiştik ki ben bununla ilgili bir makale yazdım. Korku turizmi ve Edirne'de uygulanabilirliği diye. Bir söyleşi etkinliği yaptım bu Edirne efsaneleri ve buradaki korku hikayeleriyle, folklorla alakalı. Yine üniversitemizin, Trakya Üniversitesi Edebiyat Topluluğu'nun ön ayak olduğu bir etkinlikti. Orada da biraz konuştuk tabii bunları. Burada ama soruları çoğuna dedim ki Radyo Güne Bakan'ı dinlerseniz orada bir bölümde bu Edirne'nin karanlık tekinsiz mekanlarını konuşacağız. O yayını bekleyin dedim. İşte bu yayın o yayın arkadaşlar. Bahsettiğim yayın. İlk başta konuya şuradan girmek lazım. Hani hali hazırda biz korku turizminden bahsettik zaten. Son yıllarda işte biliyorsunuz Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde Bocuk Gecesi etkinlikleri epey popülerlik kazandı. Haberlere çıkıyor falan. Bocuk Gecesi çerçevesinde işte gece yarısına doğru çeşitli kıyafetlere girilerek hani orada komşular korkutuluyor vesaire, belli kültürel ürünler yapılıyor. Aslında burada şöyle bir durumu var. Edirne hani köklü tarihi ve kendi has kültür yapısıyla epey zengin bir turizm potansiyeline sahip bir şehir. Ve Edirne'nin tanıtımında ve cazibe noktası olarak ön plana çıkarılmasında ben yazdığım bu makalede korku turizminin de kullanılabileceğini, buna başvurulabileceğini ve tarihi ve kültürel açıdan bu potansiyeli de değerlendirilebileceğini öne sürmüştüm ve bunun için Edirne folklorundan, tarihinden belli figürlerin öne çıkarılabileceğini, belli mekanların öne çıktığını ve bunların insanların ziyaretiyle, insanların buraya çekilerek, buradaki hikayeleri merak etmesi sağlanarak bir hareketlilik oluşturulabileceğini yazmıştım. Bugün Berkay'la birlikte bu tekinsiz Edirne efsanelerini konuşmaya geçeceğiz. Evet Berkay, sendeyiz. Bakalım. Nereden başlayalım konuşmaya?
Abi şöyle, benim için şimdi Edirne, ben Babeskiliyim, Kırklareli ilçesi. Edirne'ye ilk geldiğim andan itibaren çok insanı böyle rahatlatan, böyle değişik, güzel bir enerji veren bir his yaşamıştım. Liseyi de burada okudum, yurtta kaldım. Ya Edirne'de olduğum müddetçe hep böyle beni rahatlatan ama alttan alta böyle bir şey de var gibisinden böyle rahatsız eden bir hisse kapılıyordum. Özellikle Karaağaç tarafına gittiğimde. Yani şeyden kaynaklı olduğunu düşünüyorum bunun. Hatta kendi aramızda da bunun muhabbetini döndürüyorduk. Benim gibi böyle çok Edirne'de yaşadığında böyle hisseden insanlar da var. Burada bir sürü savaş, kıyım yaşandığı için tarihsel süreçte. Ya Balkan savaşları olsun falan. Yani oradan kalan böyle bir manevi bir şey var. Yani bir atmosferi garip zaten. Mistik bir atmosferi var Edirne'nin. Ama bence bunun ilk hani Edirne miti ve Edirne efsanesi olarak konuşacaksak yine konu şeye bağlanıyor. Drakula'ya bağlanıyor. Çünkü o da buradan geçtiği için.
Evet.
Benim aklıma gelen ilk örnek o mesela. Edirne deyince.
Yani burada Drakula'nın kullanılması belki ilk başta biraz garip geliyor ama aslında biz böyle gene Cengiz abiyle Edirne Yerel Tarih Kurumu var. Facebook'tan, Instagram'dan gönderileri takip edebilirsiniz. Orada Cengiz abiyle biz konuşmuştuk bunu. Aslında nasıl Romanya'ya da İngiltere'de Drakula turları varsa, bir Drakula turizmi varsa, işte İngiltere, romanın yazıldığı yer, Romanya'da romanın geçtiği coğrafya. Buralarda belli turlar, etkinlikler yapılıyor tabii ki. Bunun aslında bir Edirne ayağı da oluşturulabilir diye biz aramızda konuşmuştuk. Peki diyeceksiniz ki niye, yani ne alakası var Drakula'nın Edirne ile? Şimdi Kazıklı Oyva da dediğimiz bizim bu Vlad Drakula, bu Romalılara da konu olan figür. Aslında tarihi bir karakter ya, bir Efrak prensi. Bu işte Arnavutluk tarihinin ünlü figürü İskender Bey gibi, ki onun diğer adı işte Alexander Castruoti, İskender Bey ya da. Bunlar bir dönem Edirne Sarayı'nda yetişmiş kimseler. Osmanlı zamanında bu Balkan prenslerini, ünlü ailelerin çocuklarını alıp, o zaman tabii daha bildiğimiz sahnı, seba, medrese usulü ya da klasik enderun usulü daha henüz Fatih döneminde kuruluyor. Bu, fakat bundan önce de şehzadelerin çok titiz bir eğitim alınması sağlanıyor. İşte bu eğitime Balkan prensleri de tabi tutuluyorlar. Edirne Sarayı'da yetişip tekrar memleketlerine gönderiliyorlar. Bu şekilde Kazıklı Oyva'da da hayatının bir bölümünü Edirne'de geçiriyor. O meşhur Romalılara konu olan Drakula Edirne'de geçiriyor. Aşık Paşazade tarihine göre, ki kendisi Fatih döneminin ünlü bir tarihçisi biliyorsunuz, Sultan II. Murat döneminde, yani 1404-1451 yılları arasında, 1444 Varna Meydan Muharebesi'nin akabinde biliyorsunuz Osmanlı büyük bir zafer kazanıyor Haçlı ordularına karşı. Ve Efrak ordusu da karşı kampta Haçlıların safında yer aldığı için tekrar Osmanlı'ya tabi oluyor ve oranın o zamanki hükümdarı 2. Vlad Drakul oğullarını Radu Drakula ve Vlad Drakula'yı Osmanlı sarayına Edirne'ye gönderiyor. Aşık Paşazade diyor ki işte bu Varna Meydan Muharebesi akabinde Sırp despotu Vulkun oğulları ve Eflak Bey Vlad Drakul'un oğulları rehin alınıyor ve Anadolu'ya sürülüyorlar. Vulkun oğulları Tokat'a, Drakul'un oğulları ise yani Vlad Drakula ve kardeşi Radu Drakula önce Kütahya'daki Eğrigöz Kalesi'ne götürülüyorlar. Daha sonra da hemen Edirne'ye getiriliyorlar ve burada Edirne Sarayı'nda belli bir dönem eğitim alıyorlar. Vlad Drakula 1448'e kadar kalıyor. Kardeşi Radu Drakula da tahminen 1462'ye kadar Edirne'de Eski Saray'da yani Saray-ı Atik'te kalıyorlar. Şimdi bu Saray-ı Atik nerede? Yine bir efsaneyi çürüteceğiz burada ama meşhur hani terslerle hikayesi vardır ya. Aksi bir kadın varmış bahçesinden işte cami yaptırabilmek için izin alınmış vesaire. O bir kurgusal bir yaklaşım aslında. Çünkü Selimiye Camii'nin bugün olduğu yer o ilk Edirne Sarayı'nın olduğu arazi. Zaten burada taş odalar gibi, saray hamamı gibi yerlerin olmasının sebebi de o yani. Orası saray arazisi. Ve saray arazisi üzerine bu cami yaptırılıyor. İşte bu sarayın olduğu yerde bu taş odalarda yani o sarayın yaşam alanında tıpkı Şehzade Mehmet'in o zamanlar şehzade daha büyümesi gibi, eğitim alması gibi. Drakula kardeşler de orada eğitim alıyorlar. Şimdi günümüzde bu eski saraydan kaldığı bilinen taş odalar bu yönüyle ben Drakula turizminin Edirne ayağında kullanılabileceğini önermiştim ve Cengiz abiyle konuşmuştuk. İşte demiştik ki Romanya'da olduğu gibi Drakula figürlü işte hediyelik eşyalar falan burada satılabilir. Ya buna da gerek yok. Orada bir levha olması bile insanları çekecek yani oraya video çekmeye gelecekler. İşte oraya ne bileyim önünde fotoğraf çekilmeye gelecekler. Ya insanlar için konuşulan bir mesele olacak, mevzu olacak. Bu şekilde Edirne'nin bence en karanlık efsaneleri, karanlık mekanları, tekinsiz mekanların başında geliyor.
Evet, hem izini sürebildiğimiz için ve tarihsel bir dayanağı da olsun.
Evet.
Edirne deyince hakikaten ilk akla gelen şehir efsanesi olarak, karanlık öykü olarak en başta. Onun dışındakiler genelde halkın kendi gördüğü veya duyduğu, yaşadığı, halkın Edirne'deki insanların yaşadığı bazı doğaüstü olaylar var.
Ya.
Belli muhitlerde ve öğrenci evlerinde yaşanan. Tabii bunlar hani tamamen onların anlattığı iddialar veya söylemler hani.
Şimdi ona geleceğiz. Ona geleceğiz ama ilk önce bir tarihi kayıtlardan pek sapmayalım. Çünkü bazı tarihi kayıtlara geçmiş izini sürebildiğimiz Edirne mitleri, motifleri de var. Bunlardan biri mesela. Şimdi Bizans döneminde Trakya başta olmak üzere 1200'lü yıllarda Anadolu batısında gittikleri her bölgede böyle kallı hatıralar bırakan, kendilerinden geriye şiddeti çağrıştıran yer atları, sözler, hatta hakaretler, şarkılar bırakan bir Katalan bölüğü var. Katalan paralı askerler. Osmanlı'yla da çarpışıyorlar ama galebe çalamıyorlar tabii ki. Katalanların yarattığı ve tahribat ve özellikle bunların ünlü bir lideri var. Roger de Flor diye. Bunlar Edirne'den de yolu geçiyor. Hatta Roger de Flor burada Nisan 1305'te Edirne'deki Bizans sarayında öldürülüyor. Adamlarıyla birlikte bir şenlikte bir ziyafette kandırılarak ortadan kaldırılıyorlar. Burada Edirne Sarayı'nın eğer Edirne eski Bizans Sarayı'nın yeri tespit edilebilirse belki bu karanlık hatıranın da izi çıkarılabilir. Böyle bir sayfa var. Onun dışında bir diğer unsur Üç Şerefeli Camii'nin önündeki ibret taşları. Bunlar ibret taşı aslında. Yani daha çok belli paşalar, sadrazamlar hani azledildikleri zaman görevden başlarının orada sergilendiği yer. İşte Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın da işte azledildikten sonra orada başının gösterildiğini ve daha sonra Sarıca Paşa Camii'nin hazresinde gömüldüğünü biliyoruz. Bugün hala orada mezar taşı var. O paşanın başının gömüldüğü yerde. Hala bir hazreli taş var. Onun dışında yine Zindanaltı bölgesinde Çelebi Mustafa'nın ya da olsun Düzmece Mustafa'nın o da padişahlık iddiasında bulunan bir kişi, şahıs Osmanlı döneminde ve burada idam ediliyor. Böyle belli destinasyonlar, noktalar var. İlginç hatıralar olan. Fakat en enteresanı bunu da yeni tespit edemiyoruz. Fakat Evliya Çelebi bütün detaylarıyla veriyor. Bir cinli medrese varmış Edirne'de. Kemal Paşazade Medresesi diye geçiyor. Yerini tespit edemedim. Birçok medreseden bahsediyor Evliya Çelebi. Birçoğunun izi tozu bugün kalmamış. Yani Edirne'li yaşadığı o onlarca savaşta ki düşün yani 1812'de ve 1877'de 78'de Ruslar iki kere işgal ediyor Edirne'yi. 1913'te Bulgar işgali oluyor. Balkan Harbi. En büyük kıyım o zaman, yıkım o zaman yaşanıyor. 1918'de Fransızlar Bodros Mütarekesi'ni takiben bir giriyorlar. 21'e kadar falan. Sonra Yunan işgaline uğruyor tabii. Kurtuluş Savaşı'na kadar. 5 büyük işgal görüyor Edirne yani. Ve bu her bir işgalde belli bir tahribat yarattığı için tabii selleri, yangınları, doğal afetleri saymayalım bile. Dolayısıyla Edirne'nin bu tarihi birçok unsuru kalmıyor, yani kalamıyor. Buna rağmen gene bir tarihi dokusu olan bir şehir Edirne. Peki bu Kemal Paşazade Medresesi'nin hikayesi de, bunu da Evliya Çelebi'nin kendisinden dinleyelim. Biraz uzun bir alıntı okuyacağım ama hikayenin kendisi böyle. Diyor ki Evliya Çelebi, bu medresede bir odayı ciller zapt edip insanlardan hiçbir kimsenin girmeye gücü yetmediğinden nice seneler kapısı kapalı olup boş ve terk edilmiş olarak dururdu. Sonunda 888 yani 1483 tarihinde Sultan Beyazıt-ı Veli yani 2. Beyazıt Fatih Sultan Mehmet'in oğlu zamanında Kemal Paşazade Ahmet Çelebi talebe iken bu Edirne şehrinde seyahatle gelip bu şehirde konaklayarak kendisine kalacak bir yer bulmak için aranırken yolu bu medreseye uğrar. Dersi ağabından yani medresenin başındaki kişiden bir oda istediğinde, ey molla, medresemizde ancak bir kullanılmayan oda vardır. Onu da ciller ele geçirmişlerdir. Ondan başka boş halimiz yoktur deyince Kemal Paşazade Ahmet Çelebi, sultanım o odayı bize bağışlayın. Yüce zatınızdan teyemmüden ve teberrüken biraz ilim görelim deyince müderris, hoş mollam, diriyi etmeziz, hani mesele etmeziz, güzel buyurursunuz ama o odaya kim girdiyse sabahısı ölüsü taşla çıkar, dışarı çıkar der. Kemal Paşazade, her şey bağdabat ne olursa olsun, yani ne kötülük gelirse gelsin diyor, o odayı bize sadaka edin, bize bağışlayın diye ısrar eder. Sonra da müderris efendi biraz sıkıntılanarak, İbni Molla, ahiret hakkını helal eyle diye odanın anahtarını Molla'ya verir Kemal Paşazade'ye. Molla odanın kapısını Bismillah ile açıp postu üzerinde oturur. Akşamdan sonra kapıcılar ve müderris Kemal Paşazade'nin odası önünde eski adetleri üzere bir teneşir, bir tabut, tencere ve ölü için gerekli olan diğer malzemeleri hazırlayıp beklemeye başlarlar. Gasledecekler yani şey, çünkü sabah cenazesi çıkar diye bekliyorlar. Allah'ın hikmeti, gece yarısında Kemal Paşazade dersle meşgul iken hemen duvarın kıble tarafı ikiye ayrılıp bir bitkin ve güçsüz ihtiyar elinde bir sevimli civan evladıyla belirip Esselamu Aleyk der. Kemal Paşazade selamını alıp nice nice konuşmalardan sonra, ey oğul, bu evladımı sana Allah emaneti veririm, buna ilim öğretip namazın şartlarını öğretesin deyip gider. Kemal Paşazade Bismillah ile opak masuma Kur'an öğretip kendi işiyle meşgul olur. Şafii vakti olduğunda, yani şafak vakti olduğunda, güneş doğduğunda yine duvardan o ihtiyar belirip, ey oğul, Allah senden razı olup iki dünyanın mutluluğuna eresin. Ben cinlerin meliklerinden Asfail adlı melikim. Yani cinlerin padişahlarından biri olduğunu söylüyor. Her ne zaman ki bu odaya gelip kalanlara bu evladımı emanet verip giderim, onlar Allah emanetine hıyanet edip evladımı el uzunluğu ederler, ben de onları katil ederim. Şimdiden geri var sana bütün acayip ve garip ilimler açılıp Müfti Sakaleyn, yani cinlerin ve insanların müftüsü olup bu Beyazıt oğlu Selim adına bir büyük zat Mısır Fatih olacaktır. Onunla Mısır'a gidersin. Orada benim kardeşim Melik'tir. Yani diyor ki Yavuz Sultan Selim'den bahsediyor ama daha padişah değil. İleride o Mısır'ı fethedecek diyor. Orada da benim padişah kardeşim var diyor. Cin padişahından bahsediyor. Mısır'ın cin padişahından bahsediyor. Orada benim kardeşim Melik'tir. Orada da ecinneye, yani cinlere sol tarafından, Ademoğullarına sağ tarafından fetva verip Sakale'in Şeyhülislam'ı ol. Yani iki tarafa da Şeyhülislam'lık yap. Ve dünya çirkefine tabah etme. Her sabah seccaden altında birer altın bulup fukaraya tasadduk eyle, yani fakire fukaraya dağıt diye dua ve sena edip yine evladıyla duvara girip kaybolur. Sabahleyin Kemal Paşazade dışarı çıkınca görse ki kapısı önünde imam, müezzin ve cemaatler tabut hazır edip su ısıtmışlar. Kemal Paşazade'yi görüp şaşırıp Allah'a şükrederler. Kemal Paşazade sırrını açıklamayıp bu odada öğrenimi tamamlayarak öyle alim ve fazıl olur ki zamanın en seçkini manalar deryasının dalgıcı olup gerçekten de Müfti-i Sakaleyn olur. Sonunda Süleyman Han Gazi zamanında Mısır Kadı askerliğinden azledilmiş olup İstanbul'da Şeyhülislam iken selam yurdunu selamlayıp yani Hakk'ın rahmetine kavuşup Edirne kapısı dışında bir demir kafes içinde üstü açık bir mezarda gömülüdür. Saralı olan canlar 7 cumartesi sabahleyin ziyaret edip amber kokulu temiz toprağından birazcık yeseler Allahü Teala'nın emriyle sağlık bulup gider. Bu sultanın kadrini yükselmesine sebep bu Edirne'deki nokta nokta medresesi odası olmuştur. Halen günümüzde de sultanın odası kapalıdır. Yanına varmaya bile cüret edemezler. Öyle bir korkutucu odadır diyor. Bu medreseyi yerini ben tespit edemedim. Çünkü Edirne'de birçok medrese var. Bazıları günümüzde duruyor. Bazıları yani köhlediğinden yıkılıp gitmişler zamanla. Kullanılmadığından terk edilmişler. Böyle de bir hikaye var. Evliya Çelebi'nin anlattığı Cilli Medrese ile ilgili Edirne'de.
Abi izin tespit etmeyelim bence. Uyandırırız ya. Bence hiç bulaşmayalım izini.
Edirne'de ama böyle çok hatırası olan yer var. Şimdi bak Balkan Harbi dedik. Sarayiçi mesela. Sarayiçi'deki bu kava kağıtçıları gezerken da hatırlamak lazım. Orada Balkan Savaşı'nda esirleri tutuyorlar. Bulgar askerleri bunları yemek götürülmesine falan müsaade etmediği için ben bunu nerede dinledim bir de. Bundan yani 20-25 yıl öncesi yaşlı bir servis şoföründen dinledim. Yani emekliliğini almış zaten şoförlükten ama bir özel okullarda servisçilik yapıyor. Allah rahmet eylesin. Eğer yaşıyorsa da ömrü uzun olsun. Bir amca anlatmıştı. İlkokul öğretmeni anlatmış onlara da. İlkokul öğretmeni onların çocukluğunda diyor ki babam askerdi. Saray içinde esir tutuyorlar. Yemek götürmeye giderdim diyor. Küçük kızım diyor. Yemek götürmeye giderdim. Annem yemek pişirip götürürdü diyor. Esirlere ekmek falan. Bulgar askerleri izin vermezdi diyor. Ve onlar diyor orada diyor kavak ağaçlarını kabuklarını yiyerek diyor hayatta kalmaya çalışmışlar. Ve o kazınmış ağaçlar hani o izleri yakın zamana kadar duruyormuş. O saray içinde tabii. Ki bugün saray içinde bir Balkan şehitliği anıtının olmasının sebebi o zaten. O şehitler için orada onların hatırasına bir Balkan şehitliği anıtı yaptırılıyor. Bugün de ziyaret edilebilir orası saray içine gidildiği zaman. Onun dışında yine hikayesi olan böyle bir karanlık geçmişi olan mekanlardan Dertli Mustafa Efendi Konağı var. Ya da yeni ismiyle Zorlu Tuna Konağı. En son onlar aldıkları için. Bu da çok enteresan. Ben bunu ilk Şevket Süreyya Edebir'in Suyu Arayan Adam adlı eserini okurken denk gelmiştim. Şevket Süreyya Edebir bu Dertli Mustafa Efendi isimli, tabi o zaman adı bu değil, Mustafa Efendi'nin konağını bahçıvanı babası Şevket Süreyya Edebir burada doğmuş. Bu Edirne'ye gelirken Talatpaşa Caddesi'nde sağ tarafta bir konak var ya, bugün yeniden yaptırıldı orası, tadilattan geçiliyor, beyaz. İşte o Bulgar konsolosluğu geçtikten sonra o konak bugün Zorlu Tuna Konağı olarak biliniyor ama eski adı Dertli Mustafa Efendi Konağı. Orada Mustafa Efendi diye Edirne eşrafından zengin bir adam varmış yani yaşıyormuş o vakitler. Oğlu da Hacı Nuri Bey'miş ve çok varsınlar hani eski Edirne'liler dermiş ki İstanbul'da paşalar beyler ziyaretine gelirmiş. Bayramlarda vesaire Ramazanlarda ziyaretine gelirlermiş. Bir gün işte oğlu Hacı Nuri Bey'i Bulgar çetecilerle bağlantılı Ermeni komitacılar kaçırıyorlar fidye almak için ve onu tavuk ormanında saklıyorlar. Saray içine yakın. Orası da çok sapa bir orman ve orada kasvetli bir yapısı var. İşte 4. Mehmet, Avcı Mehmet orada av köşklerinde vaktini geçiriyor. Tahttan indirildikten sonra da öldüğü zaman yakınındaki hizmetkarları çok ağladı diye siz yeni padişaha uğursuzluk mu getireceksiniz diye orada 17-18'i idam ediliyorlar ya. Böyle karanlık kasvetli bir tarihi vardır oranın. Tavuk ormanında saklıyorlar Hacı Nuri Bey'i ve şey fidye istiyorlar. Mustafa Efendi 2 tereke altın hazırlıyor. Neredeyse hani oğlunu kurtarmak istiyor. Tek oğlu işte bir de kızı var. O zamanki Edirne'nin işte kumandanı diyor ki ben diyor eşkıyaya diyor hani fidye edilecek göz yok diyor. Askeriyle ormanın etrafını sardırıyor ve ele geçirecekleri sırada Hacı Nuri Bey çatışma esnasında öldürülüyor. Ondan sonra tabi Bulgar komutanlar ele geçiriliyorlar. Derdest ediliyorlar ama Hacı Nuri Bey kurtarılamıyor. Ondan sonra tabii Mustafa Efendi oğlu Dertli Mustafa Efendi üzüntüden elini ayağını işten çekiyor ve giderek o hale fakirleşiyor. Zorluk yaşıyor. İsmail Hakkı Soyyanmaz'ın Tulumbacılar ve Edirne Tulumbacıları kitabında denk gelmiştim. Aile o kadar fakirleşmiş ki 40'lı yıllara gelindiği zaman bir kızı kalmış Mustafa Efendi'nin ve o da öğretmenlik yapıyor. Konağın bir göz odasında bir inek besliyorlar. O ineği sütüyle geçiriyorlar ve o inek sayesinde de konak ısınıyor. O duruma düşüyorlar. Arka komşularından biri de eski Şam'dan eşyalar falan götürmüşler bir ara. Yemek almak için. Komşular acımış. Bunların hatırası vardır sizin için diye. O yere sadaka kabilinden yiyecek vermiş, yemek vermiş onlara. Onu da orada okumuştum. Böyle bir hikayesi olan yer de var Edirne'de. Evet. Tabii bu bir sürü hatıranın eski anlatılı geçtiği bir yer yani Edirne. Ve tabii bir de folklorik, senin bahsettiğin folklorik motifler var. Halkın anlattığı motifler. Bu hayalet gelin çerçevesinde konuşulan, o motifle alakalı konuşulan. Edirne'de de çok anlatılıyor. Edirne'nin ve Tekirdağ ve Kırklareli'nin köylerinde de çok anlatılan bir figür.
Nürburgaz'da.
Edirne'de de kendine has bir yeri var. Bu hayalet gelin motifini biraz bundan konuşabiliriz isterse.
Olur. Ya bunu Edirne'deki hikayeler üzerinde konuşalım. Çünkü
evet.
Zaten Trakya'ya yayılmış bir efsane.
Evet.
Trakya'da insanlar gördüklerini söylüyorlar. Başsız gelin şeklinde veya ağlayan kanlı gözler.
Evet,
ağlayan
evet, evet, evet.
Şeklinde.
Bunlar tabii şey, şimdi ahali, yani dinleyicilerimiz korkmasınlar. Bunlar folklorik hikayeler arkadaşlar. Edirnelilerin atadan dededen duydukları çok eski hikayeleri günümüze aslında bir yansıması. Bunlar bugün halk bilimcilerin, bir de bizim gibi işte edebiyat ya da sinema meraklılarının, senaryo yazarların vesaire ilgilendikleri meseleler, mevzular yani. Ama şurada şuna rastlarız, buna rastlarız diye korkuyla gezmesinler. Sadece işte Edirne'nin bu tarihi folklorik zenginliklerini yanını bilerek dolaşsınlar. Bunun için konuşuyoruz.
Anlatan kişi Kara Ağaçlı. Dedesi 30'lu yıllarda zindan altında yaşanıyor bir olay. Senin bahsettiği geçiyor bir yazında. İstersen anlatabilirsin. Hem tarihi bir şey de var.
Şöyle bir tarihte işte zindan altında eşi varmış adamın. Anlatan kişinin dedesi. 1930'lu yıllar gecenin bir vakti çıkmış. Fayton bulamamış. O zaman taksi yok, bir şey yok. Kara Ağaçlı. Mahalleye yürüyerek dönüyor. Mahalle de şimdi mahalle, o zaman köy diye geçiyor. Bir Bosna köy gibi yani. Ve yürüye yürüye Karacı yolu tutuyor. İki köprüyü geçtikten sonra sis çöküyor. Fakat dolunay var. Ortalıkta aydınlık yani. Sisin belli bir mesafesini görebiliyor gene sise rağmen. Ve yolda giderken sis kesifleşiyor. Arkasından bir araba sesi duyuyor. Diyor ki herhalde bir talika yaklaşıyor sesine bakılırsa. Beni de diyor gelmişken diyor bari Karacı atsın diyor. Yürümeyim kalay yolu diye bekliyor talikanın yaklaşmasını. Bir karaltı beliriyor, talika yaklaşıyor ama bir gariplik var. At sesleri duyuyor, nal sesleri, fakat atlar yok. Talika kendi kendine ilerliyor böyle bir talika. Biraz sonra yaklaşınca fark ediyor ki talikanın önünde bir gelinlik giymiş genç bir kadın oturuyor. İşte gözleri böyle simsiyah, böyle çukur gibi, böyle ileriye doğru bakıyor. Dip böyle solgun bir benizle böyle oturmuş tek başına. Sanki görünmez eller tarafından itiliyor talika böyle. Bunu görüyor ve gördüğü anda gözünü yumup dua okumaya başlıyor. Talika öğleden geçiyor, geçiyor, geçiyor, geçiyor. Bu dua okuduğu esnada pat diye sesi kesiliveriyor birden. Kaybolduğunu anlıyor. Gözünü açar açmaz nasıl o sisli yolu kaybetmediyse o Arnavut kaldırımlı yolu takiben Kara Ağaç'a kadar koşturuyor. Ve mahallesine döndüğü zaman mahalleyi ayağa kaldırıyor. Ben böyle bir şey gördüm diye. Bunun çok farklı versiyonlarını duydum. Yani yıkık harabe evlerde gören var. İşte yıkık camilerin minaresinde gören var. Çok çok farklı varyasyonları var.
Zarbaşında ağlayan var. Ağacın dibinde ağlayan var.
Evet, o şekilde de anlatılıyor. Hatta en meşhur bu aslında hayalet gelin motifinin çok modern bir varyantı bence. Meşhur mezardaki ceket, Buçuktepe mezarlığı ile ilgili anlatılan hikaye. Bu da çok enteresan bir memorat anlatı. Ama aynı zamanda bir şehir efsanesi. Çünkü ben 2000'li yılların başında Edirne'ye geldiğimde herkes bunu anlatıyordu. 90'larda yaşanmış gibi. Ve yerde belirtiyorlardı. Şurada olmuş, burada olmuş diye. İşte hikayeye göre gecenin bir vakti bir taksici Buçuktepe mezarlığının yanından geçiyor. Tam bu Şükrü Paşa Anıtı'ndan iner yolla bugünkü Atatürk Kültür Merkezi'nin önden geçen yolu birleştiği nokta. Bugün burada bina var. Bu yol birleşmiyor. Sadece bir patikayla aradan çıkabileceğiniz bir yol burası. Buçuktepe mezarlığının kenarına çıkıyorsunuz ve yürüyerek de Şükrü Paşa tabyasına çıkıyorsunuz. O yol. Bu iki yol eskiden birleşiyor ve trafiğe açık üstteki yolda. Adam oradan geçerken tam o köşeden bir kızcağıza rastlıyor. Bayağı dışarı atılmış gibi. Sokaklara düşmüş gibi. Durduruyor taksiyi. Paltosunu çıkarıyor sırtından. Sarıyor işte. Diyor ki bu saatte burada işin de kızım. Başına bir iş mi geldi? Ne oldu, bir felalığa mı uğradın? Evden mi atlar? Kızcağız sadece bir adres tekrarlıyor. İşte bilmem ne okulunun orada bir ev. Beni oraya götürün. Beni evime götürün. Adam bindiriyor genç kızı taksisine ve dediği yere götürüyor. Kız diyor ki ben diyor size diyor yukarı gelirseniz diyor yanımda para yok diyor. Hani bayağı işte yalan yapıldak böyle dışarıda ayakları çıplak vesaire. Yukarı gelirseniz diyor size parayı verip geleyim diyor eve çıkıp. Ve apartmanın kapısı da gözden kayboluyor, gidiyor. Bekliyor adam. 10 dakika geçiyor, 15 dakika geçiyor, 20 dakika geçiyor. Gelen giden yok. Kızcağız herhalde yorgunlukta rüya kaldı diyor. Ben yarın sabah gündüz vakti geleyim, parayı öyle alayım diyor. Adresi biliyor çünkü kız söylüyor, tekrarlıyor sürekli. Gidiyor, ertesi gün geliyor taksici. Kapıyı çaldığı zaman işte o adresin yaşlı bir kadın açıyor. Diyor ki teyzeciğim diyor, buraya gidiyor kızınızı getirdim diyor. Taksi ücreti verecekti bana diyor. Yorgundu herhalde getiremedi diyor. Ben diyor taksi ücretini almaya geldim. Kadın diyor ki imkansız diyor. Buraya gece gelen gider olmadı diyor. Ya diyor de genç kız falan da hani görmedim. Ya diyor şöyle şöyle görülüyordu falan deyince o benim kızım diyor ama diyor 3 yıl önce vefat etti diyor. Buçuktepe mezarlığında bir trafik kazası uğradı diyor. Mezarlığın orada. Oraya da defnettik zaten diyor. İnanmıyor adam. Fotoğraflarını gösteriyor kızın içeride. Bak diyor işte hani yok burada diyor hani artık yaşamıyor. Adam diyor ki ya siz diyor para vermemek için mi kaldırıyorsunuz hani böyle de olmaz falan deyince gel diyor mezarlığa götüreyim. Buçuktepe mezarlığına geliyorlar. Adam kadının peşine takılıyor ve bir mezar tepeli tüm seyir oraya doğru yaklaştıkları sıra adamın beti benzi atmaya başlıyor. Çünkü mezar üzerinde bir karaltı var. Tanıdık bir karaltı, paltosu. Gidiyor paltosunu kaldırdığı sırada da cebinde birkaç para buluyor böyle hani. Ücretini cebinde buluyor. Mezardaki ceket diye bu hikaye Edirne'de çok yaygın anlatılıyordu. Ben 2000'lerde geldiğimde. Herkes anlatıyordu yaygın. Yani memorat muhtemelen ama artık herkes anlattığı için şehir efsanesi mahiyeti kazanmıştı tabii.
Bir de Edirne Lisesi ile ilgili çok anlatılan şeyler var. Eski mezunlardan dinlediğimiz işte oranın altında morg olduğu, zaten savaşlarda hastane olarak kullanıldığı ile ilgili tarihsel bir süreci de var. Orası ile ilgili geçen işte korku etkinliği yapmıştık, Mehmet abinin etkinliğindeydik. Oradan yeni mezun olan birisi tekrar bize bir yineledi gibi oldu aslında. Biz bunu eski mezunlardan dinlemiştik. Böyle garip seslerin duyulduğu, aşağısının çok garip bir atmosferi, yeterince ışık almadığı, yani güneşe bakan tarafta olmasına rağmen bir türlü aydınlanmadı oranın, orada ışık yakıyorduk falan diye anlatıyordu. Bu yeni mezun da sanırım bu morg tarafına bakan tarafta bir kızlar tuvaleti varmış. Oradaki camın çatladığı, ortadan ikiye ayrıldığı ile ilgili bir şey anlatmıştı mesela. Biz bunu tam böyle yeni konuştuğumuzda eski mezunla, yeni mezunlardan yani günümüzde güncel birinin de bunu tekrar yenileyip anlatması çok garibime gitti benim ya. Taşınıyor bir şekilde bu hikayeler. Bir yerde bir şey varsa güncele de taşınıyor yani. Yeni mezunlardan birinin anlatması benim çok garibime gitmişti. Camın çatlaması ile ilgili, garip seslerin hala gelmesiyle ilgili.
Tarihi mekanlarla alakalı garip bir durum var. Hikayeler ve motifler dikkat edersen yıllar sonrasına da hatta nesiller sonrasına da aktarılıyor. Müttakilen böyle kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa yayılıyor. Eklemelerle belki. Bunların izini sürmek bazen kabil olabiliyor. Biz şimdi Hayalet Gelin hikayeleri anlattık ya da bu konuştuk. Niye de bu motif bu kadar kuvvetli anlatılıyor yaygın bir şekilde Trakya'da? Şimdi bunun beslendiği iki davar var, kaynak var. Biz bunu Seçkin Sapkaya ile birlikte yazdığımız o Ege Üniversitesi'nden halk bilimci arkadaşım Türk Kültürü'nde Vampirler, Omurlar, Yalmabuzlar ve Diğerleri adlı kitapta konuştuğumuz bir mevzuydu bu. Yazdığımız, ele aldığım bir konuydu. Edirne'nin bu hayalet geri söylenceleriyle alınmasının iki sebebi var. Birinci kaynağı bunun Selanik mübadilleriyle birlikte taşınan Ağustos kazasında 1900'lerin başında yaşandığı rivayet edilen Hakime Cadı diye bir memorat, bir vaka. Orada Hakime diye bir kadın. Sonradan bu köylülere ve kadının akrabalarına ulaştım ben. Kitap çıktıktan sonra. Onlar bana ulaştılar daha doğrusu. Ve o memoratın daha uzun halini, daha detaylı hikayeleri ulaştırdılar. Mübadillerle birlikte böyle taşınan bir hikaye var, motif var. Hakime Cadı diye. Yani dinleyicilerimiz arasında Selanik mübadili olanlar varsa, yani anneannesinden, dedesinden hikayeler dinlemiş olanlar varsa seyircilerimiz arasında belki denk gelmiş olabilirler. Şimdi bir bu var. Bir de Edirne'nin kendi eski folklorik arka planı var. Edirne'nin folklorik arka planı şöyle. Osmanlı döneminde kayıtlara geçmiş birkaç toplu histeri vakasının, hortlak vampir temalı toplu histeri vakasının, Tırnova cadıları var ya hani meşhur vampir yeniçeri hikayesi. Onun gibi vakasının geçtiği yerlerden biri de Edirne. Biz neleri biliyoruz? İşte bu 1600'lerin sonunda yazılmış bir anonim Osmanlı kroniğinde 1699'da Edirne kadısı olan Mirzazade Mehmet Efendi'nin dönemi sadrazamına yazdığı bir mektubu biliyoruz. Ve o mektupta tafsilatını ben internette birçok yerde yazdım. Bizim kitap da var. Türk Kültürü'nde Vampirler. Meraklısı oradan okuyup istifade edebilir. Edirne İlhan Kütüphanesi'nde olan bir kitap bu arada. Yani oradan da bulabilirler. Mirzazade Mehmet Efendi diyor ki işte burada Maraş köyünde Bıyıklı Ali diye birisi. ve Yıldırım'da Hacı Sarraf mahallesinde Cennet Kadın diye birisi diyor. Mezarlarında Ervah-ı Habise, yani Ervah-ı Habise kötü cin. Ebu Suud Efendi'nin Hortlak fetvasında vampire verdiği isim bu. Öyle açıklıyorlar çünkü. Balkan batillacı, ama bizimkiler de bu şekilde açıklamışlar. Bunların alameti görüldüğü için diyor, biz diyor Ebu Suud Efendi fetvasına göre hareket ettik. Bazı ritüeller yaptık diyor. Burada tafsilatına girmeyeceğim, çok müsait değil. Merak eden internetten öğrenir. Bunun bilgisini veriyor. Bu Maraş köyü bugün Yunanistan tarafında kalma ve köyün ismi Dulkadilli Prenseslerinden mi diyeyim artık? Tabii uygun bir tabir değil ama Dulkadilli Prensesi bir nevi. Sitti Mükrime Hatun. Şehzadeyken Sultan Mehmet olmadan önce Şehzade Mehmet de nikah kıyılıyor 2. Murat döneminde. Ve kalabalık bir düğün alayıyla Dulkadilli, yani Kahramanmaraş toprağından kalkıp Edirne'ye geliyor. Ve sonrasında yanında gelenler burada Maraş köyüne yerleştiriliyorlar. Köyün isminin Maraş olmasının sebebi o. Bir köy kuruluyor ve ismi bugün de hala bu şekilde geçiyor. Diğeri de bugün hala Hacı Sarraf Mahallesi Yıldırım'da. 1699 yılı mahalle aynı isimle anılıyor. Orada da böyle iki ayrı yerde iki vakanın bahsi geçiyor. Bir de 1872 yılında bir İngiliz seyyah, ismini hatırlayamadım şu an hafızamda değil ama bu 1872 Edirne vakası diye geçiyor. İnternette bulabilirler gene, ben yazdım birçok yerde çünkü. Bir İngiliz seyyah diyor ki Edirne'ye diyor işte ahaliye diyor böyle bir vampir adandı. İşte hocalar, papazlar çağrıldı ama çok bir hani tesir etmediler diyor. Tesir etme sebebi o meşhur ritüelin yapılması. Ölünün, yaşayan ölünün defedilmesi için. Bir Türk okuyucu, yani okuyucu dedi burada, okuyan üfleyen bir kişi, muhtemelen bir cadıcı, cadı üstadı. Bir vampir avcısı yani folklorik anlamda. Çağrıldı ve ondan sonra şehir bu beladan kurtuldu, halas oldu diyor. Ondan birkaç yıl sonra da 1900'lerin başında Abdülaziz İbni Cemalettin Efendi diye bir Osmanlı bürokratı var. Bir memur ve Taşra'da muhtelif vilayetlerde görev yapıyor. Ve gittiği yerlerin folklorunu, inanışlarını, bayram merasimlerine kadar yazıyor. Diyor ki eserin bir yerinde, eskiden diyor Manastır ve Edirne civarında diyor böyle bir takım mezarından çıkıp yaşayanların musallat olduğuna inanan varlıklara inanırlardı diyor. Manastırda çıkana oranın tabirince diyor vampir, Edirne'de çıkana da hortlak derlerdi diyor. Hortlak ve vampir çıkmaya müsait derler, Manastır ve Edirne civarı derlermiş diye konuşuyor böyle. Bir folklor anlatısında bulunuyor ve işte Edirne'dekiler nasıl ritüeller yapıyorlarmış, nelere inanıyorlarmış bunu aktarıyor. Bunun da gene tafsilatını merak edenler hem Türk Kültürü'nde Vampirler kitabına bakabilirler hem de internetten. Benim Türk Kültürü'nde Hortlak Cadı İnancı diye bir makalem var. Akademiye sayfamda mevcut. Hatta benim geçen yayın konusu yaptığım Korku Turizmi ve Edirne'de Uygulanabilirliği makalem de Akademiye'de mevcut. Mehmet Berk Yaltırık Akademiye diye yazdıkları zaman o sayfadan bu makaleleri indirip istifade edebilirler meraklıları. Evet sevgili dinleyiciler, Trakya Üniversitesi Radyosu'nda Karaağaç Hayaletleri'nde bu haftaki sohbetimizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, iyi geceler diyelim.
Görüşmek üzere, iyi geceler.
Karaağaç Hayaletleri.